Ayrım 7.
İkinci bölüm. Çağ açan hükümdar Sultan Fatih. Cülus tebriki ve sülh muahedeleri. Karaman Seferi ve Bizans İmparatorluğu'nun gafleti. Cülus Bahşişi vakası. Çağ açan hükümdar Fatih Sultan II. Mehmet Han 1451. Müstakbel Bizans Fatih Veliaht Şehzade Mehmet'in valiliğini deruhte ettiği Manisa'dan Edirne'ye gelişine kadar 2. Murat Han'ın ölümü gizli tutulmuş, padişahsız kalmış olan devleti hayatta gösterilen 2. Murat adına Veziri Azam Çandarlı Halil Paşa 15 gün idare etmişti. Halil Paşa gizlice genç veliahta haber gönderince beni seven arkamdan gelsin diyen Veliaht Şehzade Mehmet yıldırım hızı ile Gelibolu'ya varmıştı. Gelibolu'da 2 gün maiyetinin gelmesini bekledikten sonra aynı süratle Edirne'ye vasıl olup büyük sevgi gösterileriyle karşılandı. Şahsını devlet erkanı, ordu ve halk karşılamış tam bir iştenlikle lehinde tezahürat yapılmış, dualar okunmuştu. Bütün cihanın şaşkın ve çaresiz bakışları karşısında Doğu Roma İmparatorluğu'na son vererek mağrur Bizans kartalını parçalayıp tarihin tozlu sayfalarına gömecek olan müstakbel Bizans Fatih ve cihanın en büyük hükümdarı 2. Mehmet Han, 18 Şubat 1451 tarihinde 19 yaşında ikinci ve kesin olarak Osmanlı tahtına geçti. Dipnot: Sultan Fatih'in 2. cülusunu 3. cülusu sayan kaynaklar da vardır. Daha geniş bilgi için bakınız Danışman Kronolojisi Cilt 1. Babası merhum Gazi Hünkar'ın Bursa'daki günümüzdeki Muradiye semtinde bulunan türbesinin olduğu yere defnedilmesinden sonra derhal devlet işlerine sarılmıştı. Evet, Gazi Hünkar kabrinde huzur içinde yatabilirdi. Zira ülkesini emin ellere teslim etmişti. Cülus tebriki ve sülh muahedeleri. Son Bizans İmparatoru Konstantinos Trabzon Rum İmparatoru Ioannis 4. Komnenos, Macar Krallık Naibi Hunyadiyanoş, Sırp Kralı Georges, Cenova Hükümetleri, Midilli Ceneviz Beyliği, Mora Despotları, Rodos Şövalyeleri, Sakız Galata Ceneviz Kolonileri, genç Osmanlı Padişahı'nın cülusunu tebrik için 1. dereceden elçiler göndermişlerdi. Bizans'ın Türk toprakları ortasındaki gayrı tabii vaziyetine bir son verilmesi icap ettiğini gayet iyi bilen ve çok eskiden şehzadeliği zamanından beri bu gayenin tesiri altında olan genç padişah bütün hazırlıklarını tamamlayıncaya kadar Bizans ve diğer Haçlı devletlerle iyi geçinmesinin zaruri olduğunu iyi bildiği için elçileri bu düşünce paralelinde karşılamış ve Bizans elçilerine de diğerlerine yaptığı gibi iyi davranmıştı. Bahası Bizans'a karşı sürükçü bir görüşe sahip bulunduğuna inandırmak için Bizans'a sığınmış bulunan Yıldırım Bayezid'in torunu Kasım Çelebi'nin oğlu Orhan Çelebi adındaki Osmanlı şehzadesinin masraflarına karşılık olarak Bizans'a her yıl 300 bin akçe vermeyi kabul etmişti. Bu meyanda en büyük ve en zorlu düşmanı olan Macarlarla da 3 yıllık bir mütareke yapmıştı. Dipnot: Muvakkat Macar sulhunun Kahraman Seferi'nden sonra akt olunduğu hakkında da rivayet vardır, yazarın notu. Karaman Seferi ve Bizans İmparatorunun gafleti. Karaman hükümdarı İbrahim Bey, Osmanlı Devleti'ndeki saltanat değişikliğinden istifade ederek eski topraklarını tekrar ele geçirebilmek için Anadolu'da büyük bir isyan çıkarmıştı. Sultan II. Mehmet Han ilk seferine bu sebeple çıkmış ve derakap Akşehir'e doğru ilerlemeye başlamıştı. Gelişmelerin kendi aleyhine seyrettiğini ve böylece vaziyetinin tehlike arz ettiğini kısa zamanda kavrayan Karaman hükümdarı, genç ve fakat tam bir hükümdar vasfına haiz olduğunu gördüğü 2. Mehmet Han'a kızını verip hakimiyetini kabul ederek evvelce 2. Murad'ın tayin etmiş olduğu hududa bir daha asla tecavüz etmeyeceğine dair yemin etmiş ve sulh istemişti. Bizans'ı fethetme tasarılarıyla meşgul olan ve bu sebeple araya başka meseleler sokmak istemeyen 2. Mehmet Han, Karaman hükümdarının tekliflerini kabul etmişti. Ne var ki 2. Mehmet'in Bizans'tan sonra Karaman Devleti'ni de ortadan kaldırmak başlıca gayesi olmuştu. Zira Karaman oğulları 2. Mehmet'in muazzam tasarılarına her daim engel teşkil etmekte ve her daim huzursuz kılmaktaydılar. Dolayısıyla genç hükümdar Karaman meselesinde de kesin kararlıydı. Mümkün yok, ortadan kalkması lazımdı. Ancak şu an daha mühim işleri olduğundan bu problemle uğraşacak vakti yoktu. Çünkü cihan şümül bir mana taşıyan ve de yeni bir çağın doğuşunu müjdeleyecek olan gayet mühim bir plan üzerinde çalışmaktaydı. Buna rağmen Karaman meselesinin de genç hükümdarın zihnini devamlı meşgul ettiğini aşağıda kayda geçiren şu beyitinden açıkça anlaşılmaktadır. Bir zümle saltanat lafını edermiş ol Karamani, huyda fırsat verirse ger kara yiğre Karamanı. Osmanlıların Anadolu meşguliyetinden istifade ile genç padişahın Karaman seferine çıktığı esnada son Bizans İmparatoru Konstantin 11 Anadolu'daki Osmanlı ordugahına elçiler göndererek Şehzade Orhan Bey'in İAŞ masrafına evvelce tahsis edilmiş olan 300 bin akçanın iki mislini istetmiş ve kabul edilmediği takdirde şehzadenin serbest bırakılacağı gibi aynı zamanda saltanat davasına yardımcı olacaklarını bildirmişti. Fetih hazırlıkları içinde bulunan padişah bu küstahça ve adice şantaj karşısında pek öfkelenmiş ve fakat gerekli cevabın henüz zamanı gelmediği kanaatiyle hareket ederek gayet soğukkanlı şekilde bu meseleyle Edirne'ye avdetinde alakadar olacağını ve halledeceğini söyleyip elçileri başından savmıştı. Bizans İmparatoru'nun bu garip ve manasız teşebbüsünün büyük bir gaflet ve akılsızca bir davranış olup Bizans muhasebesi üzerinde büyük tesiri olduğunu ileri süren tarihçiler vardır. Ayrıca Bizans İmparatoru'nun böylesi bir hata işlediğine sonradan çok pişman olduğu da rivayetler arasındadır. Dipnot: biz bu fikre iştirak etmiyoruz. Çünkü Bizans'ı fethetmeyi henüz şehzade olduğu yıllarda dahi düşünmekte ve çeşitli tasarıları üzerinde o yıllarda dahi çalışmaktaydı. Tek kelimeyle fetih gayesiyle adeta kilitlenmiş durumdaydı. Dolayısıyla bu mukaddes arzusunu er geç tahakkuk ettirecekti. İmparatorun o malum davranışı tesir açısından da olsa fetih hareketini hızlandırmıştır. O kadar. Cülus Bahşişi Vakası. Karaman seferinden muzaffer olarak dönerken Bursa girişinin dar bir yerinde Yeniçeriler genç padişahın yolunu keserek cülus bahşişi istemişler ve 10 kese akça bahşiş dağıtılmadan padişaha yol vermemişlerdi. Yeniçerilerin ilk isyan teşebbüsü olan Buçuktepe vakasından sonra meydana gelen bu çirkin hadise cülus bahşişi adetine önce olmuş ve sonraları Osmanlı tarihinde birçok münasebetsizliklere ve mali buhranlara zemin teşkil etmiştir. Aslen Türk olmayıp devşirme usulü ile meydana getirilmiş olan Yeniçeri Ocağı'nın Osmanlı Türk Devleti'ne büyük çapta hizmetleri olduğu kadar onun yanında Osmanlı İmparatorluğu Devleti'ne büyük çapta da zararları dokunmuştur. Şöyle ki muhtelif yaygaralarla meydana getirdikleri korkunç ve dehşet verici vakalar dolayısıyla Osmanlı Türk İmparatorluğu'nun zamanla sarsılmasında birinci derecede rolleri olmuştur. Gerçi imparatorluğun çöküşünde büyük çapta olmakla birlikte birçok yan sebepler mevcuttur. Ancak Yeniçerilerin bu babda oynadıkları rol hiç mi hiç küçümsenemez, yani o derece önemlidir. Yeniçerilerin bu çirkin davranışlarından son derece müteessir olup ve hatta kızan genç padişah birkaç gün sonra Yeniçeri ağası Kurtçu veya Kazancı Doğan'ı azederek paylayıp küçük düşürdü. Asker arasında zaptı ve raptı temin edemediklerinden yay başlarını, yani bölük kumandanlarını dövdürdü ve Yeniçeri ağalığına Mustafa Bey'i tayin etti.